Merhaba değerli dinleyicilerimiz, Sesli Kitap Podcast YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Safa Kalender. Sizlerle bugün yepyeni bir hikaye paylaşacağım ve bu hikayemiz Rus edebiyatının ünlü isimlerinden, onlarca dünya klasiğine imza atmış olan ünlü yazar Tolstoy'a ait olacak. Evet, Tolstoy deyince hakikaten daha önce de kanalımızda birkaç hikayesini seslendirdik. Şöyle bir insanı alıp ötelere götüren ve insanı çok ciddi şekilde farklı noktaları, şimdiye kadar belki de hiç düşünmemiş olduğu meseleleri düşünmeye iten ve hayatı daha iyi kavramamıza, daha iyi anlamamıza, bazı konularda empati yapmamıza, insanın ruhunu, insanın karakterini, davranışlarını iyi analiz ederek çok daha iyi bir anlam vermemize sebep olan, vesile olan, hikayeler ve romanlar kaleme alan bir yazar Tolstoy. İşte bu içeriğimizde de sizlerle Tolstoy'un kaleme almış olduğu iki güzel hikayeyi paylaşacağız. Bu hikayelerden bir tanesi Kunduracı'nın Misafirleri, diğer hikayemiz ise Üç İhtiyar olacak. Çayınızı kahvenizi aldıysanız ve hazırsanız başlayalım, ama onun öncesinde küçük bir hatırlatma. Kanalımıza henüz abone olmadıysanız lütfen abone olun ve bundan sonraki hikayelerden anında haberdar olmak için kanalımızın bildirimlerini açın. Bir de beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Hazırsanız başlayalım. Kunduracı'nın Misafirleri. Kunduracı Martin Avdeyiç şehirde otururdu. Oturduğu yer tek pencereli bir bodrumdu ve pencere sokağa bakıyordu. Sokaktan gelip geçenler bu pencereden görülürdü. İşin doğrusu gelip geçenlerin yalnız ayakları görünürdü. Ama Martin Avdeyiç aynı yerde epey zamandan beri oturuyordu. Birçok tanıdığı vardı artık. Bu mahallede onun elinden birkaç defa geçmemiş bir kundura pek az gösterilebilirdi. Bazı kunduralara yeni pençe vurur, bazılarını yamalar, bazılarını diker, bazılarının burunlarını onarırdı. Elinden geçen bu işleri sık sık pencereden seyrederdi. İşi çoktu çünkü Avdeyiç iyi çalışır, İyi malzeme kullanır, fazla para almaz, sözünü de tutardı. Söylediği zaman içinde yapabilecekse işi üzerine alır, yok yapamayacağını anlarsa yalan söylemez, önceden haber verirdi. Herkes Avdeyiç'i iyi tanırdı. Onun da elinde işi eksik olmazdı. Avdeyiç oldum olası iyi bir insandı. Ama ihtiyarlamaya başladıkça ruhunu daha çok düşünmeye, Allah'a yaklaşmak için daha çok çalışmaya başlamıştı. Martin daha ustasının yanındayken karısını kaybetmişti. Ondan 3 yaşında bir çocuk kalmıştı. İlk çocukları yaşamamıştı. Hepsi ölmüştü. Martin önceleri çocuğunu kız kardeşine, köye göndermek istedi ama sonra acıdı. Kendi kendine dedi ki, kapıtoşkama yabancı bir aile içinde büyümek zor gelir. Yanımda kalsın, daha iyi. Avdeyiç bunun üzerine ustasından ayrıldı, oğluyla ayrı bir evde yaşamaya başladı. Ama Allah çocuk yüzünden Avdeyiç'in yüzünü güldürmedi. Oğlu büyüyüp de babasına yardım etmeye başlar başlamaz, yani tam adamcağızın yüzünü güldüreceği sırada hastalandı. Yatağa düştü. Bir hafta ateşler içinde yandı, sonra da hayatını kaybetti. Martin oğlunu üzüntü içinde gömdü, çok kederliydi. O kadar ki Allah'a bile karşı gelmeye başladı. Martin'e öyle bir can sıkıntısı bastı ki birçok defa ölümü arzuladı, kendi gibi bir ihtiyarı almayıp da oğlunu dünyadan ayırdığı için Allah'a sitem etti. Kiliseye de gitmeyi bıraktı. Bir gün Avdeyiç'e ihtiyar bir hemşerisi misafir olarak geldi. Bu adam 8 yıldan beri kutsal yerleri geziyordu. Avdeyiç onunla konuşmaya, derdini dökmeye başladı. ''Artık yaşamak istemiyorum dostum.'' dedi. ''Ölsem çok daha iyi.'' Allah'tan tek dileğim bu. Ben artık ümitsiz bir adamım. İhtiyar da ona karşılık verdi. Öyle konuşmakla hiç iyi etmiyorsun Martin dedi. Allah'ın işine karışılmaz. Bizim aklımız onun yaptıklarına ermez. Allah oğluna ölümü, sana da yaşamayı nasip etmiş. Demek ki en iyisi buymuş. Senin ümitsizliğin nereden geliyor biliyor musun? Çünkü sen kendi mutluluğun için yaşamak istiyorsun. Martin, ''Başka ne için yaşanır?'' diye sordu. İhtiyar, ''Allah için yaşamak lazımdır, Martin.'' dedi. ''Madem ki O sana hayat veriyor, senin de O'nun için yaşaman doğru olur. Böyle yaptığın zaman yüreğin sıkıntı görmez, her şey sana kolay görünür.'' Martin biraz sustuktan sonra, Allah için nasıl yaşanır? Dedi. İhtiyar cevap verdi. İsa peygamber bize Allah için nasıl yaşanacağını gösterdi. Senin okuyup yazman var değil mi? Bir İncil al da oku. Allah için nasıl yaşandığını öğrenirsin. O insana her şeyi gösterir. Bu sözler Avde için içine işlemişti. Hemen o gün gidip kocaman harflerle yazılmış bir İncil aldı ve okumaya başladı. Avde iç bu kitabı aldığı zaman yortularda okurum diye düşünmüştü. Ama bir okumaya başlayınca öyle bir ferahlık duydu ki artık her gün okumaya başladı. Bazı zamanlar öyle dalıyordu ki lambada gaz bittiği halde bir türlü kitabı elinden bırakamaz olmuştu. Böylece Avde iç her gece okumaya alıştı. Okudukça da Allah'ın ondan ne istediğini, Allah için yaşamanın ne demek olduğunu daha açıkça anlıyordu. Gün geçtikçe kalbindeki ferahlık artıyordu. Önceleri çok defa ahlar, ohlar çeker, hep Kapitişko'yu hatırlardı. Şimdi ise sadece şu sözleri mırıldanıyordu. Hamdolsun, hamdolsun, çok şükür ya Rabbi. İşte o zamandan beri Avde için bütün hayatı değişti. Önceleri ara sıra öteye bereye gider, çay içer, vodkayı da geri çevirmezdi. Bazen bir tanıdığıyla içer, meyhaneden çıktığı zaman da sarhoş değilse bile biraz keyifli olurdu, abuk sabuk laflar söylerdi. Ötekine birikine satışır ya da birinin aleyhine konuşurdu. Şimdi bütün bu huylardan vazgeçmişti. Hayatı sakindi, mesuttu. Sabahtan işinin başına geçiyor, gereği kadar çalışıyor, sonra çengelde asılı duran lambayı çıkarıp masanın üzerine koyuyor, raftan kitabını alıp açıyor, okumaya başlıyordu. Okudukça da daha çok anlıyor, kalbi gitgide ferahlıyor ve huzura kavuşuyordu. Bir gece Martin okumaya başlamış, dalıp kalmıştı, Luka'nın İncil'ini okuyordu. 6. bahiste şu sureden okumaya başladı. Senin bir yanağına vurana öbürünü de sun ve cübbeni alana entarini almaktan men etme ve senden her dileyene ver ve senin malını alandan onu geri isteme ve insanların size nasıl davranmasını isterseniz siz de onlara öyle davranınız. Sonra okuduğu surelerde ise Allah şunları söylüyordu. Ve niçin bana Ya Rab, Ya Rab diye seslenip de söylediğim şeyleri yapmazsınız? Bana gelip sözlerimi dinleyerek icra edenin kime benzediğini göstereyim. Deri kazıp temeli kaya üzerine oturtarak ev bina eden bir adama benzer ve sular coştukça sel o haneye hücum etti ve kaya üzerinde yapıldığından onu sarsmaya gücü yetmedi. Ama dinleyip de yapmayan adam toprak üzerinde temelsiz ev bina eden adama benzer ve ona sel geldiği gibi düştü ve o evin yıkılması şart oldu. Bu sözleri duyunca Avde için ruhu hafifledi. Gözlüğünü çıkarıp kitabın üzerine koydu, masaya dayandı ve düşünmeye daldı. Bu sözlere göre hayatını ölçüp biçmeye başladı. Sonundaysa şunları düşündü. Benim evim nasıl acaba? Temeli taş üstünde mi, kum üstünde mi? Taş üstünde ise iyi. Bazen insana bir ferahlık geliyor, sanki Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmişiz de ondanmış gibi. Ama bir kendini bıraktın mı, tekrar günaha dalıyorsun. Neyse, yine de gayret etmek lazım. Allah'ım, sen bana yardım et. İşte böyle düşündü. Yatayım dedi. Ama kitaptan da ayrılmak istemiyordu. 7. bahsi okumaya başladı. Yüzbaşı hakkında, dul kadının oğlu hakkında, Yuhanna'nın talebelerine verilen cevap hakkında kitabın yazdıklarını okudu, zengin Farisi'nin İsa'yı davet ettiği yere geldi. Bundan sonra da günahkar kadının nasıl Tanrı'nın ayaklarına kapandığı, onları gözyaşlarıyla nasıl yıkadığı, peygamberin de ona nasıl sahip çıktığı yere geçti. 44. sureye geldi. Okumaya başladı. Ve kadına doğru dönüp Semyon'a dedi ki, ''Bu karıyı görüyor musun?'' Ben senin hanene girdim, ayaklarım için su vermedin. Buysa ayaklarımı gözyaşlarıyla ıslatıp saçıyla sildi. Sen beni öpmedin, buysa ben içeri gireli beri ayaklarımı öpmekten geri durmadı. Sen başımı zeytinyağıyla yağmaladın, buysa ayaklarımı hoş kokuyla yağladı. Avde iç bu sureleri okuduktan sonra düşündü. Ayaklarıma su dökmedin, beni öpmedin, başımı yağlamadın. Avdeiç tekrar gözlüğünü çıkarıp kitabın üzerine koydu, yine düşüncelere daldı. Galiba ben de Farisi'nin biriydim. Ben de yalnız kendimi düşünüyordum. Hep sıcak, rahat bir yerde çayımı içeyim diye düşünüyordum. Misafirimi değil. Kendimi düşünüyor, misafirimi boşluyordum. Misafir de kimdi? Allah'ın ta kendisi. Acaba Allah bana misafir gelse, ben de böyle mi yapardım? Avdeiç başını kollarının üzerine dayadı, uykuya dalıp gittiğini bile fark edemedi. Birdenbire kulağının dibinde sanki bir nefes gibi "Martin!" dendiğini duydu. Martin mahmurluk içinde silkindi. "Kim o? Kim o?" diye söylendi. Başını arkaya çevirdi. Kimsecikler yoktu. Yine uyumaya koyuldu. Birdenbire gayet açık bir sesle "Martin! Hey Martin!" dendiğini işitti. "Yarın sokağa bak, geleceğim." Martin kendine geldi. Sandalyesinden kalktı, gözlerini ovuşturmaya başladı. Hala anlamıyordu. Bu sözleri rüyasında mı, yoksa gerçekte mi işitmişti? Lambayı söndürüp yattı. Avdeiç sabahleyin Tanyer'i ağırmadan kalktı. Dua etti, sobasını yaktı, önlüğünü çekti, pencerenin önüne oturup çalışmaya başladı. Avdeiç hem çalışıyor hem de gece başından geçenleri düşünüyordu. Hatırından başka başka ihtimaller geçiyordu. Kah uykusunda kendisine öyle geldiğini, kah birinin sahiden seslendiğini düşünüyordu. Acaba kim olabilirdi? Martin pencerenin önünde oturuyor, işinden çok pencereye bakıyordu. Tanımadığı papuçlar geçtikçe eğiliyor, geçen adamın yüzünü görmek için başını dışarı doğru uzatıyordu. Yeni bir yün çizme giymiş olan kapıcı, sonra sucu geçti. Daha sonra da elinde bir kürekle eski yamalı yün çizmeler giymiş, Nikola zamanından kalma ihtiyar bir asker pencerenin önüne yaklaştı. Avdeiç onu çizmelerinden tanımıştı. Bu ihtiyarın adı Stepaniç'ti. Komşu tüccar, acıdığı için bu adamı yanında tutuyordu. İşi de kapıcıya yardım etmekti. Stepaniç, Avdeiç'in penceresi önündeki karları temizlemeye başlamıştı. Avdeiç ona baktıktan sonra yine işine koyuldu. Kendi kendine galiba bunadım diye düşündü. Stepaniç karları temizliyor, bense acaba İsa babamız mı geldi diye kuruntulanıyorum. Adam akıllı, bunak moruğun biri oldum gittim. Ama 10 iğne attıktan sonra Avdeiç yine pencerenin önüne gidip dışarı bakmaktan kendini alamadı. Bu sefer Stepaniç'in küreğini duvara yaslayıp dinlendiğini gördü. İhtiyar, takatsiz bir adam. Karları temizlemeye yetecek kadar bile kuvveti yok. Avdeiç, şuna bir çay vereyim diye düşündü. Zaten semaver de sönmeye yüz tuttu. Avdeiç, çuvaldızı bir yere soktu, ayağa kalkıp semaveri masaya koydu. Çayı hazırladı, parmağıyla pencereye vurdu. Stepaniç başını döndürdü, pencereye yaklaştı. Avdeiç onu içeri çağırdı, gidip kapıyı açtı. "Gel, biraz ısın," dedi. "Üşümüşsündür." Stepaniç, "Allah razı olsun, kemiklerim sızlamaya başlamıştı zaten," dedi. Stepaniç içeri girdi, üstündeki karları silkeledi, döşemeyi kirletmemek için papuçlarını iyice temizledi. Temizlerken de takatsizlikten sallanıp duruyordu. Avdeiç, "Canım bırak şu temizliği, ben silerim, zaten işim bu," dedi. "Gel otur da çayını iç sen." Avdeiç iki bardağa çay koydu, birini misafirine uzattı. Kendi çayını da tabağa döküp üflemeye başladı. Stepaniç çayını içti, bardağı tersine kapadı. Artan şekeri de bardağın üzerine koyduktan sonra teşekkür etti. Ama daha çay içmek istediği belliydi. Avdeiç, "Bir bardak daha iç," dedi. Ve misafirine de kendine de yeniden çay koydu. Avdeiç bir yandan çayını içiyor, bir yandan da durmadan sokağa bakıyordu. Misafir, "Birini mi bekliyorsun?" diye sordu. "Birini mi bekliyorum? Vallahi kimi beklediğimi söylemek garip olacak. Bekliyorum desem doğru değil. Beklemiyorum desem de doğru değil. Ama bir söz aklıma takılıp kaldı. Hayal miydi, değil miydi? Bir türlü kestiremiyorum. Bak kardeşim, dün İncil'de İsa babamızın dünyada bulunduğu zaman nasıl acı çektiğini okuyordum. Hiç duydun mu?" Stepaniç, "İşittik, işittik," dedi. "Ama biz cahil insanlarız. Okuyup yazmamız yok öyle." "İşte dediğim gibi. dünyada nasıl gezdiğini, Farisi'nin yanına nasıl geldiğini, onu da İsa babamızı nasıl kötü karşıladığını okuyordum. İşte okurken kardeşim aklımdan şunlar geçiyordu. Nasıl oldu da İsa babamızı iyi karşılamadı? Benim başıma böyle bir şey gelseydi nasıl karşılayacağımı bilemezdim. Oysa hiçbir şey yapmamış. İşte böyle düşünürken uyumuşum. Biraz daldıktan sonra adamın çağrıldığını duydum, uyandım. Bir ses sanki biri kulağıma fısıldıyormuş gibi. "Bekle," dedi. "Yarın geleceğim." Aynı sözü iki defa işittim. İşte ister inan, ister inanma bu sözler içime işledi. Kendi kendime kızıyorum ama ben de hep babamızı bekliyorum. Stepaniç başını salladı. Bir şey söylemedi. Çayını sonuna kadar içti. Bardağını yan yatırdı ama Avdeyiç bardağı kaldırdı, yeniden çay koydu. "İç iç, afiyet olsun. Boyuna babamızın bu dünyada nasıl dolaştığını, hiç kimseyi yadırgamadığını, daha çok basit halkla ilgilendiğini düşünüyordum. Hep onlarla gezerdi. Çömezlerini daha çok bizim gibi işçilerden, kardeşlerden seçerdi. Yükselen alçalır, alçalan yükselir," derdi. "Siz," derdi, "bana Rab dersiniz, bense ayaklarınızı yıkarım. Önden gitmek isteyen herkesin uşağı olur. Çünkü," derdi, "fakirleri, uysalları, merhametlileri Allah takdis etmiştir." Stepaniç bu sözleri dinlerken çayını içmeyi unutuyordu. İhtiyar kolayca ağlayan bir adamdı. Oturmuş dinliyor, yüzünden gözünden yaşlar akıyordu. Avdeyiç, "bir tane daha çay içsene," dedi. Fakat Stepaniç istavroz çıkardı, teşekkür etti. Bardağı önünden uzaklaştırdı, ayağa kalktı. "Teşekkür ederim Martin Avdeyiç," dedi. "Bana ikram ettin. Ruhumu da, karnımı da doyurdun." "Canın sağ olsun. Başka sefer de beklerim. Ben misafir canlısı bir insanım zaten." Stepaniç dışarı çıktı. Martin semaverde kalan son çayı da bardağına döktü, içti ve bitirdi. Masayı kaldırdı. Tekrar pencerenin önünde işine döndü. Ökçeyi dikmeye koyuldu. Bir yandan dikiyor, bir yandan da pencereye bakmaya devam ediyordu. İsa'yı bekliyor, hep onu, onun yaptığı işleri düşünüyordu. Kafasında hep İsa'nın sözleri dolaşıyordu. Pencerenin önünden iki asker geçti. Birinin ayakkabısı beylik, ötekinin özeldi. Sonra temiz lastikler giymiş olan komşu ev sahibi geçti. Elinde sepetle ekmekçi geçti. Herkes pencerenin önünden geçiyordu. Bir ara pencerenin hizasına yün çoraplı, köylü işi papuçlu bir köylü kadın geldi. Pencereyi biraz geçip duvarın yanında durdu, Avdeyiç dışarı baktı. Gördüğü yabancı bir kadındı. Kılığı kıyafeti kötü olan bu kadın elinde bir çocuk tutuyordu. Duvarın yanında sırtını rüzgara çevirmiş duruyor, çocuğunu sarmaya çalışıyordu. Saracak bir şeyi de yoktu ki, elbisesi yazlıktı, hem de yırtık pırtıktı. Avdeyiç camın arkasından çocuğun bağırdığını duyuyor, kadınsa onu avutmaya çalışıyor ama bir türlü başarılı olamıyordu. Avdeyiç yerinden kalktı, kapıdan merdivene çıktı. "Hey, akıllı, akıllı!" diye bağırdı. Kadın duydu, başını çevirdi. "Ne diye bu çocukla soğukta duruyorsun? Sıcakta çocuğu daha iyi sararsın, içeri gir. Buradan gel, buradan." Kadın şaşırmıştı. İşte görünüyordu ki ihtiyar önlük giymiş bir adam onu içeri çağırıyordu. Kadıncağız yürüdü, merdivenden indiler, odaya girdiler. İhtiyar kadını yatağa götürdü. "Otur buraya akıllı," dedi. "Sobanın yanına otur. Hem de ısınır, hem de çocuğuna meme verirsin." Kadın, "Sütüm kesildi," dedi. "Sabahtan beri bir şey yiyemedim." Ama yine de çocuğunu göğsüne doğru kaldırdı. Avdeyiç başını salladı, masaya doğru gitti. Ekmek aldı, tas aldı, ocağın kapağını açtı. Tasa çorba koydu. Bulgur dolu çömleği çıkardı ama daha pişmemişti. Bunun için yalnız çorba alıp masaya koydu. Ekmeği çıkardı, çengelden örtüyü aldı, masanın üstüne yaydı. "Otur da ye akıllı," dedi. "Çocuğa ben bakarım. Benim de çocuğum vardı. Çocuklara bakmasını iyi bilirim." Kadın istavroz çıkardı, masaya oturdu, yemeye başladı. Avdeyiç ise çocukla yatağa oturdu. Dudaklarını şapırdattı. Ama ağzında diş olmazsa iyi şapırdatılmaz ki. Çocuk yine durmadan bağırıyordu. Avdeiç onu parmağıyla korkutmayı düşündü, parmağını çocuğun ağzına uzatıyor, hemen geri çekiyordu. Ağzına sokmuyordu çünkü ipe sakız sürmekten parmağı simsiyah olmuştu. Çocuk onun parmağına baka kaldı, sustu, sonra da gülmeye başladı. Avdeiç de neşelendi. Kadın hem yemek yiyor hem de kim olduğunu, nereye gittiğini anlatıyordu. ''Ben'' diyordu, ''asker karısıyım, 8 ay oluyor kocamı alıp bir yere götürdüler. Nereye gittiğinden haber yok, aşçılık ediyordum. Doğurdum, çocuk olunca tutmak istemediler. 3 ay oluyor, iş bulamıyorum, neyim varsa sattım yedim, süt nine olmak istedim. Almıyorlar, zayıfsın diyorlar. Bir tüccar karısına gittim, ninem onların yanında duruyor, beni aldıracağına söz vermişti. Ben şimdi alacaklar sanmıştım ama o gelecek hafta gel dedi. Oturdukları yerde pek uzak, takatim kalmadı, çocuk da yoruldu. Allah'a şükür ev sahibi acıyor da evden kovmuyor, yoksa nereye giderim bilmem. Avdeiç içini çekti. Dedi ki, kışlık elbisen yok mu? Nerede kuzum kışlık elbise? Bir atkım kalmıştı, dün de onu rehine verdi. 20 kapik için. Kadın yatağa yaklaştı, çocuğu aldı. Avdeiç de ayağa kalktı. Duvara doğru yürüdü. Bir şeyler aradı. Eski bir kaput çıkardı. Al işte dedi. Eski bir kaput ama çocuğu sarıp sarmalamaya yarar. Kadın kaputa baktı, ihtiyara baktı, kaputu aldı ve ağlamaya başladı. Avdeiç başını çevirdi, sonra yatağın altına girdi. Küçük bir çekmece çıkardı, içinde bir şeyler aradı. Sonra tekrar kadının karşısına oturdu. Kadın, ''Allah senden razı olsun babacığım'' dedi. ''Galiba beni bu pencerenin altına Allah gönderdi. Yoksa çocuğu soğuktan dondururdum. Sokağa çıktığım zaman hava sıcaktı. Şimdi bak nasıl soğudu. Babacığım seni bu pencereden baktıran, bana acıtan Allah'tır.'' Avdeiç gülümsedi. ''Tabii, Allah getirdi.'' dedi. ''Ben bu pencereye boşu boşuna bakmıyorum akıllı.'' Sonra asker karısına gördüğü rüyayı, sesi nasıl işittiğini, Allah'ın ertesi gün kendisine gelmeyi vaat ettiğini anlattı. Kadın, ''Her şey olabilir.'' dedi. Ayağa kalktı, kaputunu üzerine attı. Çocuğu da kaputla iyice sardı. Avdeiç'in önünde eğilmeye, teşekkür etmeye başladı. Avdeiç kadına 20 kapik uzatarak, ''Allah aşkına şunu da al.'' dedi. ''Atkını rehinden kurtarırsın.'' Kadın istavroz çıkardı. Avdeiç de istavroz çıkardı, kadını kapıya kadar götürdü. Kadın dışarı çıktı, Avdeiç çorbasını içti. Masayı topladı, tekrar çalışmaya koyuldu. Çalışıyor ama pencereye bakmayı da unutmuyordu. Pencerenin önünde bir karaltı belirince hemen kimin geçtiğine bakıyordu. Tanıdık da geçiyor, yabancı da geçiyordu. Ama içlerinde dikkati çekecek kimse yoktu. Bir ara Avdeiç pencerenin tam önünde ihtiyar bir satıcı kadının durduğunu gördü. Kadının elinde elma dolu bir sepet vardı. Elmalar azalmıştı. Belli ki çoğunu satmıştı. Kadının omzundaysa içi çalı çırpıyla dolu bir çuval vardı. Herhalde bunları bir inşaattan toplamış olacaktı. Evine götürüyordu. Çuvalın ağırlıktan bir omzunu çökerttiği görünüyordu. Kadın öteki omzuna geçirmek için çuvalı yere indirdi, elma sepetini kaldırımın üstüne koydu, çalı çırpıyı çuvalın içine yerleştirmeye başladı. Bunu yaparken yırtık kasketli bir çocuk göründü. Sepetten bir elma kaptı, kaçmak isterken ihtiyar kadın işin farkına vardı. Başını çevirdi, çocuğu ceketinin kolundan yakaladı. Çocuk çırpınmaya başlamıştı, kurtulmak istiyordu. Ama kadın ona 2 eliyle yapışmış, kasketini düşürmüş, saçlarından tutmuştu. Çocuk bağırıyor, çağırıyor, kadın da boyuna küfrediyordu. Avdeiç, çuvaldızı bir yere sokacak kadar bile vakit bulamadı. Döşemenin üstüne attı, kapıya fırladı, hatta merdivende bir sendeledi, gözlüğünü düşürdü. Sokağa çıktı. O sırada yaşlı kadın çocuğa küfrediyor, onu saçlarından tutmuş sarsıyor, polise götürmek istiyordu. Çocuksa direniyor, ''Ben almadım, niye dövüyorsun, bırak beni!'' diyordu. Avdeiç onları ayırmaya çalıştı. Çocuğu elinden tutup dedi ki, ''Nineciğim, Allah aşkına bırak onu!'' ''Ben onun öyle bir ağzının payını veririm ki tadını unutamaz. Polise vereyim de görsün.'' Avdeiç ihtiyara yalvarmaya başladı. ''Bırak nineciğim, bir daha yapmaz, bırak Allah aşkına.'' İhtiyar bıraktı, bırakınca çocuk kaçmak istedi ama Avdeiç onu tuttu. ''Nineden af dilesene, bundan sonra da böyle şey yapma. Elmayı nasıl aldığını ben gördüm.'' Çocuk ağlamaya, af dilemeye başladı. ''Hah işte böyle, şimdi al elmayı, ben veriyorum sana.'' Avdeiç sepetten bir elma alıp çocuğa verdi, ihtiyar kadına da ''Parasını ben veririm'' dedi. Kadın ''Böyle yaparsan bu serseriler şımarır'' dedi. ''Bunun gibilere öyle bir mükafat vermeli ki bir hafta acısını unutmasın.'' Avdeiç ''Ah nineciğim'' dedi. ''Biz böyle düşünürüz ama Allah'ın emri böyle değil. Çocuğu bir elma için dövmek lazım gelirse bizim işlediğimiz günahlar için ne yapmalı?'' Kadın sustu. Avdeiç ihtiyara bir toprak sahibinin bir köylüsünün bir borcunu nasıl affettiğini, köylünün ise gidip kendi borçlusunu nasıl sıkıştırdığını anlattı. İhtiyar kadın da çocuk da durmuş dinliyorlardı. Avdeiç, ''Allah bizden daima affetmemizi istiyor. Yoksa o da bizi affetmez. Herkesi affetmek lazım. Hele ne yaptığını bilmeyenleri.'' Kadın başını salladı. Ah çekti. ''Öyle ama'' dedi, ''pek de şımardılar. İşte bizim gibi ihtiyarlara düşen de onlara bu dersleri öğretmektir.'' Kadın, ''Ben de öyle diyorum'' dedi. ''Benim 7 çocuğum vardı. Bir tek kız kaldı.'' Sonra kızının yanında nasıl, nerede oturduğunu, ne kadar torun olduğunu anlatmaya başladı. ''İşte görüyorsun ya'' dedi. ''Gücüm kuvvetim kalmadı ama hala didinip duruyorum. Torunlarıma acıyorum. Ama ne de iyi torunlarım var bilsen. Eve dönünce kimse beni onlar gibi karşılamaz. Aksiyotkam da hiç benden ayrılmaz. Hep nineciğim, sevgili nineciğim, canım'' der. Kadın iyice yumuşamıştı. Çocuğa dönerek ''Belli'' dedi. ''Çocuk işi. Hadi bakalım, zararı yok.'' Kadın çuvalı omzuna yüklemek istediği zaman çocuk yanına koştu. Dedi ki ''Ben götüreyim nineciğim, yolum o tarafa.'' İhtiyar kadın başını bir defa salladı, çuvalı çocuğa yükledi. Beraberce yola koyuldular ama ihtiyar kadın Avdeiç'ten elma için para istemeyi unutmuştu. Avdeiç yerinde duruyor, arkalarından bakıyor, onların hem yürüdüklerini hem de durmadan konuştuklarını görüyordu. Avdeiç bir müddet onları gözüyle işledikten sonra evine döndü. Merdivende gözlüğünü buldu, gözlük kırılmamıştı. Çuvaldızını yerden aldı, tekrar çalışmaya koyuldu. Biraz çalıştı ama artık dikişleri göremiyordu. Pencereden baktı, fenerci fenerleri yakmaya başlamıştı. Artık ışık lazım diye düşündü. Lambayı yaktı, işine koyuldu. Bir çizmeyi tamamıyla bitirdi. Evirdi, çevirdi, dört bir yandan baktı, beğendi. Aletlerini yerine koydu. Deri parçalarını, sicim kırıntılarını, öteyi bereyi topladı. Lambayı aldı, masaya koydu. Raftan İncil'i indirdi. Kitabı bir gün önce bir deri parçası koyup işaretlediği yerden açmak istedi. Ama kitap başka yerinden açıldı. Avdeiç o zaman bir gün önceki rüyasını hatırladı. Hatırlar hatırlamaz da sanki arkasında birileri hareket ediyor, yürüyor sandı. Başını çevirdi. Ne görsün? Karanlık köşede sanki insanlara benzeyen şekiller duruyordu. Bunlar insandı ama kimlerdi? Neyin nesiydiler? Kestiremiyordu. Kulağına da bir ses fısıldıyordu. ''Martin, hey, Martin, tanıyamadın mı beni?'' Avdeiç, ''Kimi?'' diye sordu. ''Beni, benim.'' Sonra karanlık köşeden Stepanik çıktı. Gülümsedi, bir bulut gibi kayboldu, gitti. Ses, ''Bu da benim.'' dedi. Karanlık köşeden çocuklu kadın belirdi, kadın gülümsedi, çocuk güldü, onlar da kayboldular. Ses, ''Bu da benim.'' dedi. İhtiyar kadınla elinde elma tutan çocuk göründü, ikisi de gülümsediler, sonra kayboldular. Ve Avdeiç'in ruhunda neşe parladı. İstavros çıkardı. Gözlüğünü taktı, İncil'i açıldığı yerden okumaya başladı. Sayfanın başında şu satırları gördü. ''Çünkü acıkmıştım ve beni doyurdunuz. Susamıştım, bana su verdiniz. Yola düşmüştüm, beni kabul ettiniz.'' Sayfanın altında da şunları okudu. ''Benim küçük kardeşlerime ne yaptınızsa bana yapmış oldunuz.'' Ve Avdeiç anladı ki bu rüya onu aldatmamıştı. Gerçekten o gün İsa ona gelmiş, kendisi sahibinden onu misafir etmişti. Değerli dinleyicilerimiz, Tolstoy'un kaleme almış olduğu Kunduracı'nın Misafirleri adlı hikayesini sizlerle paylaştık. Tolstoy'un hani eserin başında da söylediğim gibi hikayelerinin hemen hemen hepsi kurguya dayalı değildi, hikmete dayalı. En azından ben öyle değerlendiriyorum. Siz de bu konudaki düşüncelerinizi lütfen videonun altına yorum olarak yazın. Evet, şimdi Tolstoy'un kaleme almış olduğu ikinci hikayeye geçeceğiz. İkinci hikayemizin adı ise Üç İhtiyar. Bu arada videomuzu beğenmediyseniz henüz lütfen beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Üç İhtiyar adlı hikayemizle devam ediyoruz. Dua ederken puta tapanlar gibi lüzumsuz söz söylemeyin. Çünkü onlar çok konuşmakla sözlerinin işitileceğini sanırlar. Yani siz onlara benzemeyin. Çünkü sizin babanız daha kendisinden dilemeden neye ihtiyacınız olduğunu bilir. Matta 7:8. Bir metropolit gemiyle Arhangelsk şehrinden Solovka gidiyordu. Aynı gemide çilekeşlerin yanına giden sofular da vardı. Güzel bir rüzgar esiyordu, hava açıktı, gemi hiç sallanmıyordu. Bazıları yatan, bazıları kahvaltı eden, bazıları küme küme oturan sofular birbirleriyle konuşuyorlardı. Metropolit de güverteye çıktı, köprü üstünde bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Geminin burnuna kadar gitti, baktı, halk küme olup bir yere toplanmış. Bir köylü eliyle denizde bir yeri göstererek bir şeyler anlatıyor, oradakiler de dinliyor. Metropolit durdu, köylünün gösterdiği yere doğru baktı. Bir şey görünmüyor, yalnız deniz güneş altında ışıldıyordu. Metropolit biraz daha yaklaşıp kulak kabarttı, köylü metropoliti gördü, şapkasını çıkardı, konuşmayı kesti. Oradakiler de metropoliti gördüler, onlar da şapkalarını çıkarıp kendisini saygıyla selamladılar. Metropolit, "Rahatsız olmayın kardeşler," dedi. "Ben de anlattıklarını dinlemeye geldim." Daha pişkin olan bir tüccar, "Balıkçı bize ihtiyarları anlatıyordu," dedi. Metropolit, "Nasıl ihtiyarlar?" diye sordu. Geminin yan tarafına gidip bir sandık üstüne oturdu. "Anlat, ben de dinleyeyim. Gösterdiğin neydi?" Köylü ileride, sağ tarafta bir yeri göstererek, "Ta işte orada bir adacık var ya, o adacıkta ihtiyarlar oturuyor. Ruhlarının kurtuluşu için çalışıyorlar." Metropolit, "Adacık nerede?" diye sordu. "Elimin doğruluğunca bakın, işte orada, şurada işte küçük bir bulut var. Bulutun biraz solunda, aşağısında da şerit gibi bir şey görünüyor. Heh, işte o." Metropolit bakıyor, bakıyor ama hiçbir şey göremiyordu. Deniz suyu güneş altında kırış kırıştı. Kendisi de uzaklara bakmaya alışkın değildi. "Göremedim," dedi. "Peki orada nasıl ihtiyarlar var ki?" Köylü şöyle karşılık verdi. "Allah adamları, onlar için söylenilenleri eskiden beri işitirim ama kendilerini görmek bana kısmet olmamıştı. Nihayet geçen yaz onları görebildim." Balıkçı balığa nasıl gittiğini, bu adaya nasıl düştüğünü, nereye vardığını, kendisinin de bilmediğini yine anlatmaya başladı. Sabahleyin yola çıkmış, bir kulübeye yaklaşmış, kulübenin yanında bir ihtiyar görmüş, sonra iki ihtiyar daha çıkmış, balıkçıyı yedirip içirmişler, üstünü başını kurutmuşlar, kayığı onarması için ona yardım etmişler. Metropolit, "Ne biçim adamlar bunlar?" diye sordu. "Bir tanesi küçücük, kamburu çıkmış, ihtiyar mı ihtiyar, yıpranmış bir cübbesi var, 100 yaşını aşmış olsa gerek, sakalının beyazı artık yeşile çalmaya başlamış bile. Hep gülümsüyor, melek gibi, nur yüzlü. Öbürünün boyu ondan biraz daha uzunca ama o da ihtiyar. Üstünde yırtık pırtık bir kaftan var. Top sakalı ağarmış, sarıya çalıyor. Yine de güçlü, kuvvetli bir adam. Kayığımı kova gibi tutup ters çevirdi. Ona yardım etmeme bile vakit bırakmadı. Üstelik pek neşeli bir adam. Üçüncüsü ise uzun boylu, sakalı dizlerine kadar varıyor, kar gibi bembeyaz ama kendisi çatık yüzlü, kaşları gözlerinin üstüne doğru sarkıyor, çırılçıplak, beline yalnız bir peştemal kuşanmış. Metropolit, "Seninle ne konuştular?" diye sordu. "Birbirleriyle pek az konuşuyorlar, daha çok susuyorlar, boyuna çalışıyorlardı ama biri bakınca öbürü hemen anlıyordu. Ben uzun boylusuna çoktan beri mi burada oturuyorsunuz diye sordum. Kaşlarını çattı, öfkelenmiş gibi bir şeyler söyledi. En ihtiyarları olan ufacık tefecik adamsa hemen onun elini yakaladı, gülümsedi. Uzun boylusu da yumuşadı. En yaşlı olan sadece "Bizi affet Allah'ım" dedi. Yine gülümsedi. Köylü konuşurken gemi adalara daha çok yaklaşmıştı. Tüccar, "İşte şimdi açıkça görülüyor" dedi, eliyle göstererek. "Bakmak lütfunda bulunur musunuz, Efendi Hazretleri?" Metropolit baktı, siyah şerit bitimindeki adacığı gördü. Baktı, baktı, sonra dümene doğru yürüdü, dümencinin yanına gitti. "Şu görülen adacığın adı ne?" diye sordu. "Adı olmayan bir adacık, burada böyle adalar çok." "Peki orada sofi ihtiyarlar oturuyor diyorlar, doğru mu acaba?" "Öyle diyorlar Efendi Hazretleri ama doğru mu değil mi ben de bilmiyorum. Balıkçılar gördük diyorlar, onların sözüne de pek inanılmaz ki." Metropolit, "Ben adada durup ihtiyarları görmek istiyorum" dedi. "Bunu nasıl yapabiliriz?" Dümenci, "Gemi oraya kadar gidemez" dedi. "Kayıkla gidilir ama önce kaptana sormalı." Kaptanı çağırdılar. Metropolit, "Şu ihtiyarları görmek istiyorum" dedi. "Beni götürmez misiniz oraya?" Kaptan onu bu düşüncesinden vazgeçirmek istedi. "Götürmesine götürürüz ama çok zaman kaybederiz. Sonra şunu arz etmek cüretinde bulunacağım Efendi Hazretleri, gidip görmeye de değmez. Orada aptal mı aptal bir takım insanlar yaşadığını başkalarından işittim. Tıpkı denizdeki balıklar gibi bir şeyden anlamazlar, bir şey söylemezlermiş." Metropolit, "Ben görmek istiyorum" dedi. "Emeğinizi öderim. Götürün beni." İster istemez "peki" dediler. Tayfalara emir verildi, yelkenleri düzelttiler. Dümenci dümen kırdı, adaya doğru ilerlemeye başladılar. Metropolit için geminin burnuna bir sandalye koydular. Oturup bakmaya başladı. Bütün halk buruna toplanmıştı. Hepsi adacığa bakıyordu. Gözleri daha keskin olanlarsa adanın taşlarını görüyor, kulübeyi birbirine gösteriyorlardı. Bir tanesi ise üç ihtiyarı seçmişti. Başefendi dürbünü çıkardı, baktı, sonra metropolite verdi. "Gerçekten" dedi, "orada kıyıda kocaman kayanın biraz sağında üç kişi var." Metropolit de baktı, dürbünü o tarafa çevirdi, gerçekten üç ihtiyar duruyor, biri uzun boylu, öbürü daha kısa, üçüncüsü ise büsbütün ufacık tefecik, kıyıda el ele tutuşmuşlar duruyorlardı. Kaptan metropolitin yanına gitti. "Efendi Hazretleri, geminin burada durması lazım. Arzu buyurursanız adaya kayıkla gidersiniz, biz de demir atar sizi bekleriz" dedi. Hemen halatı çözüp demir attılar, yelkenleri indirdiler, gemi sarsılıp sallandı. Kayığı indirdiler, kürekçiler içine atladı, metropolit küçük merdivenden inmeye başladı. Kayığa bindi, peykeye oturdu, kürekçiler küreklere sarıldılar, adaya doğru ilerlemeye başladılar. Hızlı hızlı gidiyorlardı. Baktılar, önlerinde üç ihtiyar bekliyor. Uzun boylusu hemen hemen çıplaktı. Beline bir peştemal kuşanmış, kısa boylusunun sırtında yırtık pırtık bir şey var, en yaşlıları olan beli bükük ihtiyar yıpranmış bir cübbe giymiş, üçü de el ele tutunmuş duruyorlardı. Kürekçiler kıyıya vardılar, kancayı atıp taktılar. Metropolit karaya çıktı. İhtiyarlar onun karşısında eğildiler, o da hayır dua etti. İhtiyarlar daha fazla eğildiler, metropolit konuşmaya başladı. "Allah dostları" dedi, "ruhunuzu selamete eriştirip insanlar için Allah'a dua ettiğinizi işittim. Ben Rabbin aciz kölesi de burada Allah'ın yardımıyla onun cemaatini gözetmekle ödevlendirildim. Böylece ey Allah'ın kulları, gelip sizi de görmek elimden gelirse aydınlatmak istedim." İhtiyarlar sustular, gülümsediler ve birbirlerine baktılar. "Bana ruhunuzun kurtuluşu için nasıl çalıştığınızı, Allah'a nasıl hizmet ettiğinizi söyleyebilir misiniz?" Orta boylu ihtiyar iç geçirdi, en ihtiyar arkadaşına baktı, uzun boylusu kaşlarını çattı, o da ihtiyara baktı. En ihtiyarları da gülümsedi. "Ey Allah'ın kulu" dedi, "biz Allah'a hizmet etmeyi bilmeyiz, biz yalnız kendimize hizmet ederiz. Kendimizi besleriz." Metropolit, "peki Allah'a nasıl dua edersiniz?" diye sordu. En yaşlı ihtiyar, "şöyle dua ederiz. Siz üçsünüz, biz de üçüz. Bize merhamet edin." En yaşlı ihtiyar bu sözleri söyler söylemez, üç ihtiyar da gözlerini gökyüzüne diktiler. Üçü birden, "siz üçsünüz, biz de üçüz. Bize merhamet edin" dediler. Metropolit gülümsedi, dedi ki, "Kutsal üçleme üzerine bir şeyler işitmişsiniz ama böyle dua etmeyin. Size kanım kaynadı Tanrı ihtiyarları. Görüyorum ki Allah'a kendinizi sevdirmek istiyorsunuz ama ona nasıl kulluk edeceğinizi bilmiyorsunuz. Böyle dua edilmez. Şimdi beni dinleyin, ben size öğreteceğim. Tabi kafamdan öğretecek değilim. Tanrı kendi kitabında insanlara nasıl kulluk edilmesini istediyse ben de size onları anlatacağım. Metropolit, Tanrı'nın kendisini insanlara nasıl gösterdiğini anlatıp açıklamaya başladı. Onlara Baba Tanrı'yı, Oğul Tanrı'yı, Kutsal Ruh Tanrı'yı açıkladı ve dedi ki, Oğul Tanrı yeryüzünde insanları kurtarmaya indi. Herkese şöyle dua etmelerini öğretti. Dinleyin, benim ardımdan siz de tekrarlayın. Metropolit başladı. Ey babamız! İhtiyarlardan biri tekrarladı. Ey babamız! Öbürü de tekrarladı. Ey babamız! Üçüncüsü de tekrarladı. Ey babamız! Orada göklerdesin. İhtiyarlar da tekrarladı. Orada göklerdesin. Ama orta boylusu şaşırdı. Sözleri doğru söyleyemedi. Uzun boylusu çıplak ihtiyar da söyleyemedi. Bıyıkları ağzını kapattığı için doğru söyleyemiyordu. En yaşlı, dişsiz ihtiyar da anlaşılmaz bir biçimde söylenilenleri ağzında geveledi. Metropolit bir defa daha tekrarladı. İhtiyarlar da bir defa daha tekrarladılar. Sonra Metropolit taşların üzerine oturdu. İhtiyarlar da onun etrafına sıralandılar. Onun ağzına bakıyorlar, ne söylerse hep tekrarlıyorlardı. Bütün gün akşama kadar Metropolit onlarla uğraştı durdu. Bir sözü 10 kere, 20 kere, adeta 100 kere tekrarlıyordu. İhtiyarlar da onun arkasından söylüyorlardı. Onlar şaşırınca Metropolit düzeltiyor, baştan başlıyordu. Metropolit, Tanrı duasını baştan başa öğretinceye kadar onların yanında kaldı. İhtiyarlar duayı onun ardından okudular, sonra da yalnız başlarına okudular. İlk önce orta boylu ihtiyar ezberledi, yalnız başına tekrarladı. Metropolit ona üst üste 2 defa tekrarlattı, ötekiler de bütün duayı okudular. Hava kararmaya, ay denizden doğmaya başlamıştı. Metropolit de gemiye gitmek için kalktı. İhtiyarlarla vedalaştı, onlar yine yerlere kadar eğildiler. İhtiyarları ayağa kaldırdı, her birini ayrı ayrı öptü, kendi öğrettiği gibi dua etmelerini söyledi, sonra kayığa binip gemiye doğru yollandı. Metropolit gemiye doğru ilerliyor, 3 ihtiyarın da yüksek sesle tekrarladıkları Tanrı duası hep kulağına geliyordu. Gemiye yaklaştılar, ihtiyarların sesleri artık duyulmaz oldu. Yalnız ay ışığında kendileri görülüyordu. 3 ihtiyar aynı yerde kıyıda duruyorlardı. En kısa boylusu ortada, uzun boylusu onun sağında, orta boylusu da solundaydı. Metropolit gemiye vardı, güverteye çıktı, demir aldılar, yelkenleri açtılar, rüzgar yelkenleri şişirdi, gemi hareket etti, ileriye doğru yol almaya başladılar. Metropolit dümene gidip oraya oturdu, hep adacığa doğru bakıyordu. İlkin ihtiyarlar görünüyordu, sonra gözden kayboldular. Yalnız adacık görünüyordu. Sonra o da kayboldu. Sadece deniz, ay ışığı altında oynayıp duruyordu. Din adamları yattılar, güvertede ses sadağı kesildi. Ama Metropolit'in uykusu yoktu. Dümende yalnız başına oturuyor, adacığın kaybolduğu yere doğru denize, ileriye bakıyor, hep iyi ihtiyarları düşünüyordu. Duayı öğrenince ne kadar sevindiklerini hatırlıyor, kendisini Tanrı ihtiyarlarına yardım edip Tanrı sözünü onlara öğretmeye gönderdiği için şükrediyordu. Metropolit oturuyor, düşünüyor, adacığın gözden kaybolduğu yana doğru denize bakıyordu. Su gözlerinin önünde karışıyor, dalgalar üzerinde yer yer ışıltılar beliriyordu. Birden ay ışığı ortasında bir şeyin beyaz beyaz parlayıp kımıldadığını gördü. Bu beyaz şey bir kuş muydu, martı mıydı, kayık yelkeni miydi? Metropolit gözlerini dikti, kayık dedi, yelken açmış, ardımızdan geliyor ama bize çok çabuk yetişecek. Uzakta, ta uzaktaydı, şimdi ise pek yakınımızda görünüyor. Kayık değil, yelkene benzemiyor ama bir şey ardımızdan geliyor, bizi kovalıyor. Metropolit ne olduğunu bir türlü kestiremiyordu. Kayık desen değil, kuş desen değil, balık desen değil. İnsana benziyor ama çok büyük. Sonra deniz ortasında insan nasıl olsun? Metropolit ayağa kalktı, dümencinin yanına yaklaştı. Bak dedi, ne acaba? O ne dostum? O ne diye soruyordu ama artık kendisi de görmüştü. İhtiyarlar deniz üstünde koşuyorlar, beyaz sakallı nur gibi parlıyor, tıpkı ayakta giden bir insan gibi gemiye yaklaşıyorlar. Dümenci baktı, birden ürperdi, dümeni bıraktı, avazı çıktığı kadar haykırdı. ''Tanrım, ihtiyarlar denizde ardımızdan geliyorlar, hem karadaymışlar gibi koşuyorlar.'' Herkes bu sözleri işitti, ayağa kalktı, dümene doğru koşuştu. Baktılar, ihtiyarlar el ele tutuşmuşlar, koşuyorlar. Yanlardaki iki ihtiyar durmaları için el sallıyor. Üçü de denizde tıpkı karada olduğu gibi koşuyorlar ama ayakları kımıldamıyor. Daha durmasını beklemeden ihtiyarlar gemiyle bir hizaya gelince güverteye kadar yanaşıp başlarını kaldırdılar, hep bir ağızdan konuşmaya başladılar. ''Unuttuk Tanrı'nın kulu, öğrettiğin duayı unuttuk, tekrarlarken biliyorduk ama biraz durunca bir sözü atladık, unuttuk. Hepsi uçup gitti, aklımızda bir şey kalmadı, yine öğret bize.'' Metropolit istavroz çıkardı, ihtiyarlara doğru eğildi ve şu sözleri söyledi. ''Tanrı ihtiyarları, sizin duanız da Tanrı'ya ulaşır. Size öğretecek bir şeyim yok benim. Biz günahkarlar için çok dua edin, olur mu?'' Sonra metropolit ihtiyarların önünde yerlere kadar eğildi. İhtiyarlar biraz durdular, sonra geri döndüler. Tekrar deniz üzerinde ilerlemeye başladılar. Onların gittiği yönde sabaha kadar bir nur parlayıp durdu. Değerli dinleyicilerimiz, Sesli Kitap Podcast YouTube kanalımızda Lev Tolstoy'un kaleme almış olduğu Kunduracı'nın Misafirleri ve Üç İhtiyar adlı iki güzel hikayeyi sizlerle paylaştık. Lütfen sesli hikayelerimizi beğenmeyi ve kısa da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Ayrıca henüz kanalımıza abone olmadıysanız bir de abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki Sesli Kitap Podcast içeriğimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.